Ayrım 9.
Ama arı matematikte anlığın yalnızca kendi öz yaratıları ve düşünceleriyle uğraştığı hiç de doğru değildir. Sayı ve biçim kavramları gerçek dünyadan başka hiçbir yerden gelmemiştir. İnsanların saymayı, yani ilk aritmetik işlemi yapmayı öğrendiği 10 parmak, her şey olabilir, yalnızca anlığın özgür bir yaratısı olamaz. Saymak için sayılacak şeylerin varlığı yetmez, ayrıca bu şeyleri sayıları dışındaki bütün öbür niteliklerden soyutlayarak göz önüne alabilme yetisi de gereklidir. Ve bu yeti, deneyim üzerine kurulu uzun bir tarihsel gelişmenin sonucudur. Tıpkı sayı kavramı gibi biçim kavramı da dış dünyadan alınmış ve arı düşünce ürünü olarak beyinden fışkırmamıştır. Biçim kavramına varmadan önce biçimleri olan şeylerin var olması ve biçimlerinin karşılaştırılması gerekmiştir. Arı matematik nesne olarak uzaysal biçimler ve gerçek dünyanın nicel ilişkilerini, yani çok somut bir konuyu alır. Bu konunun son derece soyut bir biçim altında görünmesi, onun dış dünyada yer alan kökenini ancak üstün körü bir örtüyle gizleyebilir. Doğrusu şudur ki, bu biçim ve bu ilişkileri kendi aralıkları içinde inceleyebilmek için onları içeriklerinden büsbütün ayırmak, bu içeriği önemsiz olarak bir köşeye bırakmak gerekir. Boyutsuz noktalar, kalınlığı ve genişliği olmayan çizgiler, A'lar, B'ler, X'ler, Y'ler, değişmezler ve değişkenler işte böyle elde edilir ve ancak sonunda anlığın özgür yaratı ve düşüncelerine, yani sanal büyüklüklere varılır. Hatta görünüşte matematik büyüklükler birbirinden çıksalar bile bu, onların a priori kökenlerini değil, yalnızca ussal bağlantılarını tanıtlar. Bir silindir biçimini, bir dikdörtgeni kenarlarından biri yöresinde döndürülmesinden çıkarma fikrine varacak denli ileri gitmeden önce, biçimleri ne denli kusurlu olursa olsun, bir dizi gerçek dikdörtgen ve silindiri incelemiş olmak gerekir. Bütün öbür bilimler gibi matematik de insanların gereksinmelerinden, yer ölçümü ve kapların hacmini ölçmekten, zamanın hesaplanmasından ve mekanikten çıkmıştır. Ama bütün düşünce alanlarında olduğu gibi belli bir gelişme derecesinde gerçek dünyadan soyutlama aracıyla çıkarılmış bulunan yasalar, gerçek dünyadan ayrılır, özerk bir şey gibi, dışarıdan gelen ve dünyanın kendisini uydurması gereken yasalar gibi, gerçek dünyanın karşısına çıkarlar. Toplumda ve devlette işler böyle olmuştur. Arı matematik, dünyadan çıkarılmış ve onu birleştiren biçimlerin bir parçasından başka bir şey olmamasına karşın, sonradan Acun'a işte böyle uygulanmıştır. Onun uygulanabilir olmasının tek nedeni de işte budur. Bay Düring nasıl ki tüm arı matematiği deneyimin hiçbir katkısı olmaksızın, arı mantığın kendine göre kanıta elverişli olmayan ve buna gereksinmesi de bulunmayan matematik belirtilerden, aksiyomlardan çıkarabileceğine ve sonra onu dünyaya uygulayabileceğine inanıyorsa, tıpkı öyle önce varlığın temel biçimlerini, bütün bilginin yalın öğelerini, felsefe belirtilerini beyninden, tüm felsefe ya da evren şemasını da bundan çıkarabileceğini ve doğaya ve insanlar dünyasına bu kendi anayasasını ihsan lütfunda bulunabileceğini düşünüyor. Dipnot, Frederick Wilhelm IV'ün 5 Aralık 1848'de uyruklarına bir anayasa ihsan etmesini anıştırma. Ne yazık ki doğa 1850 yılının Manteuffel Prusyalılarından bileşmez ve insanların dünyası ancak çok küçük bir bölümü bakımından o türlü Prusyalılardan bileşir. Matematik belirtiler, matematiğin mantıktan alma zorunda bulunduğu zihinsel içeriğin son derece değersiz dışa vurumlarıdırlar. Bu belirtiler ikiye indirgenebilir. 1. Bütün parçadan daha büyüktür. Bu önerme tam bir gereksiz yinelemedir. Çünkü nicel parça fikri önceden belirli bir biçimde bütün fikriyle ilgilidir. Şu anlamdaki parça sözcüğü kendi başına nicel bütünün birçok nicel parçadan meydana geldiğini içerir. Bunu açıkça saptayarak Sözü geçen belit bizi bir adım bile ileri götürmez. Hatta bu gereksiz iğneleme, bir bütün birçok parçadan meydana gelen bir şeydir. Bir parça birçoğu bir bütün meydana getiren bir şeydir. Öyleyse parça bütünden daha küçüktür diyerek iğnelemenin değersizliğinin, içeriğin değersizliğini daha da ortaya çıkardığı bir formül aracıyla belirli bir ölçüde tanıtlanabilirdi. 2. Eğer iki büyüklük ayrı ayrı bir üçüncü büyüklüğe eşitseler, bunlar kendi aralarında birbirlerine de eşittirler. Bu önerme Hegel'in de göstermiş olduğu gibi, dipnot, Hegel Felsefi Bilimler Ansiklopedisi, 188, mantığın doğruluğunu güvence altına aldığı, öyleyse arı matematiğin dışında da olsa tanıtlanmış olan bir tasımdır. Eşitlik ve eşitsizlik üzerine öbür belitler, bu tasımın mantıksal genişletilmelerinden başka bir şey değildir. Bu yavan önermeler matematikte olsun, başka alanda olsun hiçbir yere götürmezler. İlerlemek için işin içine gerçek ilişkileri, gerçek cisimlerden alınmış uzamsal ilişki ve biçimleri sokmak zorundayız. Çizgiler, yüzeyler, açılar, çokgenler, küpler, küreler ve benzeri hepsi de gerçeklikten alınmış fikirlerdir ve ilk çizginin bir noktanın uzayda yer değiştirmesinden, ilk yüzeyin bir çizginin yer değiştirmesinden, ilk cismin de bir yüzeyin yer değiştirmesinden ve benzeri doğduğunu söyleyen matematikçilere inanmak için okkalı bir ideolojik bönlük gerekir. Buna karşı dil bile başkaldırır. Üç boyutlu bir matematik biçim, cisim, corpus solidum, yani Latince'de elle tutulur bir katılık olarak adlandırılır. Demek ki hiç de anlığın özgür düşüncesinden değil, katı gerçeklikten alınmış bir ad taşır. Ama o kadar uzağa gitmeye ne gerek var? Bay Düring, 42. ve 43. sayfalarda, dipnot, Anti-Düring'in tüm birinci kısım göndermeleri, Eugen Düring'in Kursus der Philosophie adlı yapıtıyla ilgilidir. Arı matematiğin deneyim dünyasından bağımsızlığını, önselliğini, anlığın kendi öz yaratı ve düşünceleriyle uğraşması biçiminde, esrime içinde şakıdıktan sonra 63. sayfada şöyle der. Gerçekten bu matematik öğelerin sayı, büyüklük, zaman, uzay ve geometrik hareket, yalnızca biçimleri bakımından ideal oldukları, öyleyse mutlak büyüklüklerin türleri ne olursa olsun, tamamen görgücül, empirik bir şey oldukları ama matematik şemaların deneyden kopuk ve gene de yeterli bir biçimde belirginleştirilmeye yatkın şeyler oldukları kolayca unutulur. Bu her türlü soyutlama için az çok doğrudur ama hiçbir zaman onun gerçeklikten çıkarılmadığını tanıtlamaz. Evren şemasında arı matematik arı düşünceden fışkırmıştı. Doğa felsefesinde arı matematik dış dünyadan alınmış, sonra ayrılmış, tamamen görgücül bir şeydir. Peki ama hangisine inanalım? 4. Bölüm Evren Şeması. Her şeyi kapsayan varlık tektir. Bu varlık kendi kendine yettiğinden ne yanında ne üstünde hiçbir şey yoktur. Ona bir ikinci varlığı eş koşmak, onu olmadığı bir şey, yani daha geniş bir bütünün bir parçası ya da bir öğesi durumuna düşürmek anlamına gelir. Düşüncemizi kendi birliği içinde bir çerçeve gibi kullandığımız her an, bu düşünce birliği içine girmesi gereken şeylerden hiçbiri kendinde ikilik barındıramaz. Ve bu düşünce birliğinden kaçınabilen hiçbir şey de yoktur. Tüm düşüncenin özü, bilinç üyelerinin bir birlik durumunda bir araya gelmesidir. Bireşimin birlik noktası aracıyladır ki bölünmez dünya kavramı doğmuş ve evren, sözcüğün, univers kendisi anlatıyor. Kendisinde her şeyin bir birlik durumunda birleştiği bir şey olarak tanınmıştır. Buraya değin konuşan Bay Düring. Matematik yöntem, her sorun sanki yalın matematik, İlkeleri söz konusuymuş gibi yalın temel biçimleri üzerinde belitsel, aksiyomatik biçimde çözümlenmeli. İlkin burada uygulanmış olan yöntem işte bu. her şeyi kapsayan varlık tektir. Eğer bir gereksiz yineleme, totoloji, öznede daha önce anlatılmış bulunan şeyin yüklemde gene yinelenmesi bir belit oluşturursa işte en iyilerinden biri. Öznede Bay Düring bize varlığın her şeyi kapsadığını söylüyor ve yüklemde gözü yılmaksızın öyleyse hiçbir şeyin onun dışında olmadığını ileri sürüyor. Ne kocaman sistem doğurucu fikir. Gerçekten sistem doğurucu. 6 satır geçmeden Bay Düring, varlığın tekliğini, ünisite, düşüncemizin birliği gereğince varlığın birliği, ünite durumuna dönüştürmüş. Her düşüncenin özü bir birlik durumunda bireşime dayandığından, varlık düşünüldüğü andan başlayarak bir olarak dünya kavramı da bölünmez olarak düşünülür ve düşünülmüş varlık, dünya kavramı bir olduğuna göre, gerçek varlık, gerçek dünya da bölünmez bir birliktir. Ve böylece zeka bir kez varlığı, türdeş evrenselliği içinde kavramayı öğrendikten sonra artık öteki dünya için yer yoktur. İşte Austerlitz ve Jena, Sadova ve Sedan'ı tamamen gölgede bırakan bir sefer. Birkaç tümcede, en çok bir sayfada, bir kez birinci belit harekete getirildikten sonra bütün öteki dünyayı, Tanrı'yı, göksel lejyonları, cennet, cehennem ve arafı, ruhun ölmezliğiyle birlikte ortadan kaldırmış, hesabını görmüş, yok etmiş bulunuyoruz. Varlığın tekliğinden ünisite, birliğine, ünite nasıl geçiyoruz? Onu kafamızda tasarlamamız yeter. Düşüncemizi birliğiyle birlikte onun yöresinde bir çerçeve gibi genişletmemiz üzerine tek varlık, düşüncede bir varlık, bir düşünce birliği durumuna geliyor. Çünkü her düşüncenin özü, bilinç öğelerinin bir birlik durumunda birleşimine dayanır. Bu son önerme düpedüz yanlıştır. İlkin düşünce, türdeş öğelerin bir birlik durumunda birleşmesi olduğu denli, bilinç nesnelerinin kendi öğelerine ayrılmasıdır da. Çözümleme olmadan birleşim de olmaz. İkinci olarak düşünce yanlışlık yapmaksızın, ancak içlerinde ya da gerçek prototipleri içinde bir birliğin daha önce var olmuş bulunduğu bilinç öğelerini bir araya getirebilir. Eğer bir kundura fırçasını bir memeli hayvan birliği içine sokarsam, bundan ötürü onun memeleri çıkmaz. Varlığın birliği bir başka deyişle, varlık fikrinin birlik olarak töreliliği, meşruiyeti, tanıtlanması gereken şeyin ta kendisidir. Eğer Bay Düring varlığı, örneğin ikilik, dualite olarak değil de birlik olarak düşündüğü güvencesini veriyorsa, bununla bize kendi alçak gönüllü görüşünü bildirmekten başka bir şey yapmış olmuyor. Bay Düring'in düşüncesi arı durumu içinde şöyle bir gidiş izliyor. Varlıkla başlıyorum. Öyleyse varlığı düşünüyorum. Varlık düşüncesi birdir. Oysa düşünce ile varlık uyuşmalıdırlar, birbirlerine uygun düşerler, örtüşürler. Öyleyse varlık gerçeklikte de birdir. Öyleyse öteki dünya yoktur. Ama Bay Düring bize yukarıdaki çetrefil dili sunacak yerde bu denli açık bir dil kullanmış olsaydı bütün ideoloji açıkça ortaya çıkardı. Düşüncenin herhangi bir ürününün gerçekliğini düşünce ile varlığın özdeşliği aracıyla tanıtlamaya kalkışmak, işte bu tam da bir Hegel'in en saçma sayıklamalarından biriydi. Bay Düring hatta bütün tanıtlaması doğru olsaydı bile tinselcilerden spiritualist bir karış toprak kazanmış olmazdı. Tinselciler ona kısaca şu yanıtı verirler. Dünya bizim için de birdir. Bu dünya ve öteki dünya biçimindeki bölünüş yalnızca bizim ilk günah durumundaki özgül olarak dünyasal görüş açımız bakımından söz konusudur. Kendinde ve kendi için yani Tanrı olarak varlığın tümü birdir. Ve tinselciler Bay Düring'e sevdiği öteki gök cisimleri üzerinde eşlik edecek ve ona üzerinde ilk günahın işlenmediği, dolayısıyla bu dünya ile öteki dünya arasında karşıtlık bulunmayan ve dünyanın birliğinin bir inanç konutu, postulat olduğu bir ya da birçok gök cisimleri göstereceklerdir. İşin en gülünç yanı, Bay Düring'in Tanrı'nın yokluğunu varlık kavramından hareketle tanıtlamak için Tanrı'nın varlığı ontolojik, varlık bilimsel kanıtını kullanmasıdır. Şöyle, eğer Tanrı'yı düşünüyorsak, onu tüm yetkinliklerin toplamı olarak düşünüyoruz. Ama tüm yetkinliklerin toplamı içinde her şeyden önce varlık var. Çünkü varlıksız bir varlık zorunlu olarak yetkinlikten uzaktır. Öyleyse Tanrı'nın yetkinlikleri arasında varlığı da saymalıyız. Öyleyse Tanrı'nın var olması gerek. Bay Düring işte tas tamam bu ince düşüncelere dalar. Varlığı düşündüğümüz zaman onun bir kavramı olarak düşünürüz. Bir kavramı içinde toplanmış olan şey birdir. Eğer varlık bir olmasaydı kendi kavramına uygun düşmezdi. Öyleyse bir olması gerek. Öyleyse Tanrı yoktur ve benzeri. Eğer varlıktan ve yalnızca varlıktan söz ediyorsak, birlik söz konusu edilen bütün nesnelerin var olduklarından başka bir anlama gelemez. Bu nesneler başka hiçbir şey de değil, bu varlığın birliği içinde bir araya gelmişlerdir ve bunların hepsinin var oldukları biçimindeki genel önerme, bunlara yalnızca ortaklaşa olan ve olmayan başka özellikler verememekle kalmaz, ayrıca bütün bu özgürlükleri geçici olarak kurgudan dıştalar. Çünkü bu nesnelerde varlığın ortak öz nitelik, atribü, olduğu, yalın temel gerçeğinden bir milimetre bile uzaklaşır uzaklaşmaz, bu nesnelerin farklılıkları kendilerini bize göstermeye başlarlar. Ve bu farklılıkların kimilerinin ak, kimilerinin kara, kimilerinin canlı, kimilerinin cansız, kimilerinin bu dünyadan, kimilerinin öteki dünyadan olmasından ileri gelip gelmediğini bilmeye gelince, hepsinde ortak öz nitelik olarak, yalnızca varlığın bulunduğu olgusundan yola çıkarak bunu kararlaştıramayız. Dünyanın varlığı birliğin koşulu da olsa, çünkü o bir olmadan önce var olmalıdır, dünyanın birliği varlığına dayanmaz. Varlık kısacası çevrenimizin bittiği noktadan sonra açık bir sorundur. Dünyanın gerçek birliği maddeselliğine dayanır ve bu maddesellik birkaç hokkabaz çığırtkanlığıyla değil ama felsefe ve doğa biliminin uzun ve sıkıntılı bir geliştirilmesiyle tanıtlanır. Okumamıza devam edelim. Bay Düring'in bize sözünü ettiği varlık, bütün özel belirlenimlerinden vazgeçmesi gereken ve gerçekte düşünce hiçliği ya da düşünce yokluğunun karşılığından başka bir şey simgelemeyen, kendi kendine benzer o arı varlık değildir. Ne var ki az sonra Bay Düring'in dünyanın gene de her türlü iç ayrımdan, her tür hareket ve değişiklikten yoksun, öyleyse gerçekte düşünce hiçliğinin bir karşılığı, dolayısıyla gerçek bir hiçlikten başka bir şey olmayan bir varlıkla başladığını göreceğiz. Dünyanın güncel, farklılaşmış, değişen, bir evrim, bir oluş simgeleyen durumu, işte bu varlık hiçlikten başlayarak gelişir ve ancak bunu kavradıktan sonradır ki, bu sürekli değişiklik altında da olsa, kendi kendisiyle özdeş, evrensel varlık kavramını tutacak duruma geliriz. Öyleyse şimdi değişmezliği olduğu denli değişmeyi, varlığı olduğu denli oluşu da kapsayan yüksek aşamada bir varlık kavramına sahip bulunuyoruz. Bu noktaya gelince de cinsle türün ya da genel bir deyişle evrenselle özelin, kendileri olmadıkça şeylerin yapısının kavranamayacağı en yalın ayırt etme araçları olduklarını görüyoruz. Ama bunlar nitelik ayırt etme araçlarıdır. Bunlar üzerinde tartıştıktan sonra devam ediyoruz. Cinslerin karşısına içinde hiçbir tür farkının artık yer bulmadığı türdeşlik kavramı olarak büyüklük kavramı çıkar. Yani nitelikten niceliğe geçiyoruz ve nicelik her zaman ölçülebilir bir şeydir. Şimdi evrensel işlem şemalarının bu kesin ayrıştırması ve onun gerçekten eleştirici bakış açısını, bir Hegel'in kabalıkları, düzensizlikleri ve saçma sapan kuruntuları ile karşılaştıralım. Görürüz ki Hegel'in mantığı varlıkla başlar. Bay Düring'de olduğu gibi varlığın hiçlik olduğu ortaya çıkar. Bay Düring'de olduğu gibi bu varlık hiçlikten sonucu varoluş, yani varlığın daha yüksek, daha dolu bir biçimi olan oluşa geçilir. Tas tamam Bay Düring'de olduğu gibi. Varoluş niteliğe, nitelik de niceliğe götürür. Tıpkı Bay Düring'de olduğu gibi. Ve önemli hiçbir şeyin eksik kalmaması için Bay Düring bir başka fırsatta bize şöyle der. Duyumsuzluk dünyasından duyum dünyasına, ancak bütün nicel kerteliliğine karşın, yalnızca bir ve aynı niteliğin yalın bir derecesinden alabildiğine, ayrıldığını ileri sürebileceğimiz nitel bir sıçramayla geçilir. İşte örneğin kaynama ve donma noktasının ısıtılmış ya da soğutulmuş su için normal basınç altında yeni bir topaklanma durumuna sıçrama sonucunu vermesi, yani niceliğin niteliğe dönüştüğü düğüm noktaları olması gibi, yalnızca nicel bir artış ya da azalışın bazı belirli düğüm noktalarında nitel bir sıçrama meydana getirdiği Hegelci ölçü ilişkileri düğüm çizgisinin ta kendisi. Bizim irdelememiz de köklere değin gitmeye çalıştı ve Düringvari temel şemaların kökleri olarak köktenci derinlikleriyle birlikte bula bula Hegelci geleneğe sıkı sıkıya uygun bir tüm dengelim içinde ve çalıntıyı gizlemeye de pek öyle girişilmiş olmaksızın bir Hegel'in saçma düşlemlerini, Hegelci mantık kategorilerini, birinci bölüm varlık öğretisi buldu. Ve bütün varlık bilgisi ilkelerini öncellerinin en çok kara çaldığından aşırmakla yetinmeyen Bay Düring, nicelikten niteliğe sıçramalarla geçiş konusunda yukarıda verilmiş bulunan örneği verdikten sonra Marx üzerine şöyle demek soğukkanlılığını da gösteriyor. Onu, Marx'ı, örneğin niceliğin niteliğe döndüğü yolundaki karışık ve bulanık Hegelci fikre sarılır görmek ne gülünç. Karışık ve bulanık fikir. Peki ama burada fikir değiştiren kim, gülünç olan kim Bay Düring?